أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Allah nasip ederse 11-19 Kasım tarihleri arasında İran'a yapmış olduğumuz ilmi seyahatin değerlendirmesini yapacağız. El Mustafa Üniversitesi'nin davetiyle oraya gittik. Orada yanımda bulunan Hasan Kanaatli Hoca, Muhammed Nur Doğan Hoca, zaten tanıyorsunuz. Onlar gene kendilerini tanıtacaklar. Profesör Doktor Caner Taslaman, Yıldız Teknik Üniversitesi hocalarından, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından, Profesör Doktor Hayri Kırbaşoğlu ve Profesör Doktor İsmail Çalışkan. 6 kişilik bir ekiple İran'a gittik. Son derece yoğun ilmi temaslarda bulunduk. Üniversitelerde ve diğer yerlerde. Şimdi onun değerlendirmesini yapacağız. Tabii içimizde İran'ı en iyi bilen, birinci derecede en iyi bilen Hasan Kanaatli Hoca orada okumuş, yetişmiş ve aynı zamanda kendisi de şu anda Ehlibeyt Dernekleri Federasyonu'nun genel başkanlığını yürütüyor. Ondan sonra ikinci derecede, yani ben ilk defa gittiğim için dört kere mi gitmiştiniz?
Beş altı
kere gitmiş olan Muhammed Nur Doğan Hoca var. Şimdi ben önce Hasan Kanaatli Hoca'ya söz vererek, eski yani yetiştiği İran var, tanıdığı İran var, bir de son gördüğü İran var. Çünkü bana son gördüğü İran'ın çok farklı olduğunu zaman zaman ifade ediyordu. Kendi ağzından dinleyelim. Evet, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin attahirin ve sahbihil muntecebin. Sözlerime başlamadan başta saygıdeğer Süleymaniye Vakfı Başkanı Abdülaziz Hocama, Muhammed Nur Doğan Hocama ve siz saygıdeğer kardeşlerime selamlarımı arz ediyorum. Allah'ın selatı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Ben Hasan Kanaatli 1959 yılında Kars'ta doğmuşum. 13 yaşında İrak'ın Necef-ül Eşref kentinde 6 yıl medrese tahsilatı gördüm. Saddam'ın Necef ilim havzasını dağıtması sonucu Kum'a geçtim. Kum'da 2 yıla yakın bir zaman kalmıştım. İran İslam Cumhuriyeti İnkılabı'nın başladığı ilk günlerde Şah'ın bizi ihraç etmesiyle, Kum ilim havzasındaki yabancı talebeleri ihraç etmesiyle Türkiye'ye geçmiş. O günden bugüne güzel ülkemde İslam namına, mektebin namına çeşitli faaliyetlerde bulunmuşum. 5-6 yıl Ehlibeyt Alimler Birliği Başkanlığı yaptım. Şimdi de Ehlibeyt Dernekleri Federasyonu Genel Başkanıyım.
Ehlibeyt derken, çünkü izleyicilerimiz içerisinde bilmeyenler olur, bunun bir de kısaca bir anlamını şey yaparsanız.
Ehlibeyt, bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim Ahzab Suresi 33. ayette ismi geçmiştir. Ve Ehl-i Beyt başı Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere onun zürriyetinden gelen özel çerçevede 12 imam kastediliyor. Genel çerçevede ise Resulullah zevceleri ve ona yakın olan insanlar kastediliyor. Biz genelde Ehl-i Beyt mektebini Sünni Şii bütün Müslümanların ortak kabulleri olması hasebiyle tafrikaya vesile olmasın diye Şii kelimesinden, Caferi kelimesinden ziyade Ehl-i Beyt kelimesini kullanıyoruz ki takarrube, yakınlaşmaya da vesile olsun. 1971 yılında ilk gittiğim yer İran idi. Tebriz'in Talibiye Medresesi'nde bir müddet okudum. Şah'ın dönemindeki İran'la Hümeyni dönemindeki İran'ı bir kısaca mukayese etmek isteyeceğim. Şia mektebinde bir karanlık dönem vardır. Biz buna Selefi dönem diyoruz. Yani ahbariler dediğimiz hadisleri, rivayetleri Kur'an'ın üstünde, önünde gören bir dönem vardır. Ve bu dönem gerçekten mezhep taassubunun zirve yaptığı, Ehl-i Sünnet'e farklı bakışların sergilendiği, Kur'an'a hiç ehemmiyetin verilmediği, sadece Kur'an'ı kabristanlarda ölüler için okunulması gereken bir kitap gözüyle bakıldığı böyle bir dönemi yaşadık. Ve biz de onların etkisinde, Tahumeyni inkılabı yapmayana kadar onların etkisinde kalmış ve o minval üzere eğitim yapmış bir insanlar idik. Hatta diyebilirim ki Hümeyni ile tanışmadan, onun zihniyetini öğrenmeden önce bizim bakış perspektifimiz bütünüyle rivayetler üzerindendi. Selefi Şia, Ahbari Şia üzerinden idi. Fakat Hümeyni'den sonra ne Şii ne Sünni, İslam Cumhuriyeti veya Şiicilik yapan da Müslüman değildir, Sünnicilik yapan da Müslüman değildir şiarları bize ulaştıktan sonra bizde bir, tabiri caizse bir uyanma dönemi başladı. Ondan sonra Şii olarak Ehl-i Sünnet'e yaklaşımımız, kaynaklarını incelememiz, itikadi meselelerini incelememiz ve onları da bir Müslüman gözünde görmemiz, Müslüman kardeşimiz gözünde görmemiz, daha sonra bunun üzerine Irak'taki Ayetullah Sistani'nin Sünniler bizim kardeşimiz değil, onlar bizim özümüzdür, canımızdır diye fetva vermesi, şu anda Seyyid Ali Hamine'nin Ehl-i Sünnet'in mukaddesatına hakaret etmek tümüyle haramdır, günahtır diye fetvasını vermesi, hamdolsun bütün o geçmişteki kaygıları sildi götürdü. Diyeceğim, Selefi İran'dan Kur'ani İran'a geçiş dönemi başladı bu 30-40 yıl içerisinde. Özellikle son dönemlerde, ben hatırlıyorum ilk dönemlerde kimi Sünni ulema geliyordu, hiçbir ayetullah, hiçbir alim görüşmeyi kabul etmiyordu. Yani bununla görüşecek neyimiz var? Bunların İslam'la bir irtibatı yoktur gibisine, Kum'da tahsil ettiğim Şah döneminde arz ediyorum, Van tarafından çok derin bir alim gelmişti. Hatta benim odamda ben onu 2-3 günde misafir ettim. Türklük duygusuyla, Türkiyelik duygusuyla. Fakat bir türlü onu görüştürebileceğim bir makam göremedim, bulamadım. Hiçbirisi kabul etmedi. Fakat şimdi hamdolsun Allah'a bu heyetle gittiğimizde baktım o kadar değişmişler, o kadar değişmişler. Çok da yoğun bir program yaşadık. Hatta yer yer şikayet ettik ve bize hiçbir nefes alacak, soluk alacak bir zaman tanımayacak mısınız diye.
Gelişimizden yarım saat önce müsaade ettiler ya.
Mesela. Hatta Abdülaziz hocamın bir şartı vardı. Yani ben oraya bu şartla geldim. Saniyem dahi boş geçmeyecek. Sürekli ben orada tebliğatla uğraşacağım. Bir tür sanki Cenab-ı Hak da duasını kabul etti gibisine. Sürekli bizi programlara, oradan oraya, oradan oraya çağırdılar. Ve dün aldığım bir habere göre o kadar muazzam bir ses getirmiş ki, bizden önce de birkaç heyet gitmiş, 7-8 defa farklı üniversitelerden öğretim görevlileri gitmiş. Bizim buradan Kur'an adıyla, Kur'an'daki İslam adıyla gitmemiz ve orada herkesin Kur'an üzerinden İslam hakikatine işaret etmesi, kurumlar arasında rekabeti doğurmuş. Yani her kurum bizi davet ettiğini dillendirmiş. Tahran Üniversitesi demiş, biz getirdik. İşte Camiatül Mustafa demiş, biz getirdik. Mecmu-i Cihan-ı Ehl-i Beyt demiş, biz getirdik. Böyle bir yarışmalar ve özellikle de bu irtibatın devam etmesi üzerinde muazzam bir talepler, istekler vardır.
Diyeceğim... Sen küçük bir cümle katabilir miyim buraya?
Tabii.
Şimdi ben 7. defa davet edilmiştim İran'a. Hiç gitmek niyetim yoktu. Şu iki zatı kıramadığım için yani suçlular gösteriyorum, bakın böyle ilan ediyorum.
Neler çektik biliyor musunuz siz? Hasan Bey'le beraber. Ne numaralar yaptık sizi oraya götürmek için.
Bak itiraf ediyorlar, görüyor musun? Şimdi evet. Gerçekten bir de işte az önce o Mecmua Ehl-i Beyt mi dediniz?
Mecmua Cihani Ehl-i Beyt.
Ha, onu Türkçe karşılığında söyleyin.
Dünya Ehl-i Beyt Kurumu.
Ha, o Dünya Ehl-i Beyt Kurumu Başkanı Ayetullah Ramazani de buraya gelmişti. Ve üçümüz de oradaydık. Onun söylediği ne diyor, o da şey yaptı, illa bizim ulemaya Kur'an'ı açıklama metoduydu. Böyle bir şey söylemişti. Evet. Onu mutlaka bir anlatın demişti. Ve gitti, kendisinin de bulunduğu. Şimdi o zatın isterseniz makamını da bir anlatın.
Ayetullah Ramazani rehberin Avrupa'daki temsilcisiydi. Yani bütün Avrupa ülkelerindeki İranlılara ait olan kurumlar, kuruluşlar, mescitler.
Ali Hamenei.
Ali Hamenei'nin.
Ali Hamenei.
Evet. Yani. Onun Avrupa temsilcisiydi. Ayrıyeten üniversitede öğretim üyesidir. Felsefeyi güzel biliyor, tefsiri güzel biliyor, fıkhı güzel biliyor. Ayetullah olması hasebiyle fıkhı da güzel biliyor. Tefsirle uzaktan yakından az da olsa bir irtibat ilişkisi vardır. Ve gerçekten orada benim de onlara önceden sorduklarında vermiş olduğum o bilgi üzerine ki Abdülaziz Bayındır Hoca'nın Kur'an'la ilgili güzel görüşleri vardır. Yeni bir metodoloji üzerine Kur'an'ı tefsir ediyor. Ama tanınmamış, bilinmemiş, Türkiye'de yeterli derecede anlaşılmamış. Bu tür bilgilere İran'ın da ihtiyacı vardır. Oradakiların da ihtiyacı vardır. Hatta Kum'da son gitmiş olduğumuz bir genç Ayetullah vardı. Günde 1000 talebiye, takriben 300 tanesi fıkıh olmak üzere 1000 talebiye ders veriyor. Keşmir'de, Hindistan'da çalışıyor. Kendi ifadesi 10 sene içerisinde orada 1000 tane merkez açmak istiyoruz. Hindulara dair, Hindularda zannedersem bir İslam'a dönüş başlamıştır. Keşmir'deki Müslümanlar zaten bayağı ezilmektedirler. Hocama söylediği, talep ettiği şey, bize mutlaka Kur'an'ın tefsir edilmesi hususunda yeni bir bakış açısı, yeni bir metodoloji, yeni bir yöntem hususunda bize destek sağlayın, bilgilerinizi bize aktarın. Çünkü
evinde misafir etti.
Evinde misafir ettilere yemek verdi. Ve şunu da söyleyeyim. 1400 senedir Kur'an hakkında yazılan yüzlerce türden tefsirler vardır. Çok farklı dillerde. Zannedersem o tefsirlerin miadı dolmuş gibi geldi bana. Yani artık insanlar oradan doymuyor, haz almıyor, ikna olmuyor.
Söylediğim çok önemli bir cümle vardı onlara. Hani ben 50 cilt yazdım, 100 cilt yazdım diyenler vardı ya tefsir.
Evet.
Ne demiştiniz? Bir şey.
İnsanlar yorulmuş dedim. Yani bu kadar hakikaten öyle. Bakıyorsun birisini övmek istedikleri zaman diyorlar ki ya 100 cilt kitap işte tefsir yazmış ve 50 cilt tefsir yazmış. Bunlara ne gerek var? Kim okuyor? Kim bakıyor?
Okusa ne anlıyor?
Okusa ne anlıyor? Yani Kur'an'ı boğmuşuz. Böyle diyelim. Allah razı olsun Abdülaziz Hoca'dan.
Bir de bir şey hocayla da gelirken konuşmuştuk uçakta. Ya şimdi tefsir yapın ama tefsir yazıp 100 cilt 50 cilt bıraktığınız zaman o tefsir Kur'an'ın yerine geçiyor.
Maalesef.
Değil mi?
Evet.
Ve hatta Kur'an'ın anlaşılmasına engel olan bir mania.
Perdeliyor.
Buna insanların hakkı yok yani. Allah'ın kitabının orada faikiyeti her zaman muhafaza edilmesi gerekiyor.
Tabii.
Ve canlı, dinamik hayatı izleyen bir kitap. Siz yazdığınız bir tefsirle donduruyorsunuz onun anlam dünyasını.
Sonra bu metodolojiyle gidilse, Abdülaziz Hoca'nın metodolojisiyle gidilse ki Kur'an-ı Kerim
metodolojisi benim değil yani benimle bir ilgisi yok.
Yani Kur'an üzerinden Kur'an'ı anlama metodolojisi ki bunun da çok geçmişi yoktur. Kur'aniyun diye ortaya çıkmışlardır. Kur'aniyun'un da kabul görmesi biraz zordur. Çünkü sünneti de ve hadisleri de kulliyen inkar ediyorlar.
Bir Kur'aniyyun diye bir akım var. Ondan bahsediyor. Şimdi isterseniz o akımla ilgili kısa bir bilgi verin de.
Tabii.
Çünkü orada karşılaştığımız her yerde bizi acaba siz Kur'aniyyun'dan mısınız diye soruyorlardı. Evet. Bir de hadis konusunda, sünnet konusunda görüşünüz ne diyorlardı?
Kafalarında hep o kalmış. Bunun biliyorsunuz merkezi Hindistan'dır. Pakistan böyle bu tarafa doğru gelmiştir. Fakat hayır, biz ondan da değiliz. Onu da kabul etmek mümkün değildir. Çünkü Kur'an'ı Kur'an'la açıklamakla, efendime söyleyeyim, Kur'an'ı kendine göre açıklamak çok farklı bir şeydir. Yani şu andaki başlatılan, Süleymaniye Vakfı'nda başlatılan bu metodolojiye göre ayetler ayetlerle açıklanıyor. Ve bir havuza toplanıyor. Havuza toplandıktan sonra tasnif ediliyor, sıraya konuluyor. Oradan ötekisine, oradan ötekisine işaretli bir şekilde gidiliyor. Sonuca varılıyor. Ama Kur'aniyyun öyle değiller. Bir ayeti cımbızlayıp alıyorlar. Onu kendilerine göre yorumluyorlar. Ki hadiste de men fesserel Kur'ane bir ayyihi فَمَقْعَدُهُ عَلَى النَّارِ Kur'an'ı kendine göre tefsir edenin yeri cehennemdir diye Resulullah Efendimiz'den bir hadis vardır.
İstersen tam burada şey yapalım. Bakın bu çok önemli bir hadis. Burada şey yapalım. Konumuzun temelini oluşturuyor. Şey de vardır. مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَيْهِ فَقَدْ كَفَرْ da vardır. Yani kim Kur'an'ı kendi görüşüne göre tefsir ederse kafir olur. Kim Kur'an'ı kendi görüşüne göre tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Şimdi bunu hem şey yaparlar hem de kendi görüşüne göre tefsir etmeyen ben rastlamadım yani şimdiye kadar. Orada da zaten birçok şeyi Kur'an'ı Kur'an'la açıkladığını söyleyen birçok tefsirlere de bazı konularda baktık. İsim vermeyelim ama mesela sen gördün. Ne o ayetleri katletmekten başka bir işe yarıyor muydu?
Evet.
Ayetler katlediliyor. Anlaşılmaz hale geliyor. Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyorlarmış. Şimdi bakın burada çok önemli. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu sözler mutlaka Kur'an'dan çıkardığı hükümler olmak zorundadır. Kendi başına herhangi bir hüküm verme yetkisi yoktur. Çünkü kim kendi görüşüne göre tefsir ederse kafir olur sözüne kendisi de girer. Peki bunun Kur'an'daki delili ne? Her zaman okuduğumuz ayet ki orada da her toplantıda okuduk, her davet ettikleri yerde okuduk. Şeyin Hud suresinin ilk ayetleri. Estağfirullah, Elif Lam Ra, Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, kısa özlü, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kim açıklıyor? Milledün hakimin habir. Hakim habir tarafından o kim? Allah-u Teala değil mi? Allah açıklıyor. Allah'tan başkası değil. Muhammed Aleyhisselam da değil. Peki niye Allah açıklıyor? Ellâ te'abidû illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz ne demektir? Onu açıklayan kişi kendini ne yapmış olur? Ne yapmış olur? Kendisini ilah yapmış olur.
İlah
olur. Bir insan kendisini ilah yaparsa bundan daha büyük günah var mı? Peki Resulullah ne demiş? Bunu yapan cehennemdeki yerini hazırlasın. Bu ayetin tam karşılığı değil mi? Birebir karşılığı bakın. İşte ondan sonra peki Muhammed Aleyhisselam'ın görevine inneni lekum minhu beşirun ve nedir. Ben de nedirun ve beşir. Ben de sizin için ondan yani Kur'an'dan ve Allah'ın Kur'an'da yaptığı açıklamalardan alarak sizi uyaran ve müjdeleyen bir kişiyim. O kadar. Yani ne yapmış oluyor? O metodolojiye Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala koyuyor. Ayetler arasında benzerlik oluşturarak işte birer müteşabih ayet haline getiriyor. O benzerlikten hareketle biz o birbirini açıklayan ayetleri yine Allah'ın Kur'an'da anlattığı gibi ekip halinde buluyor. Oradan açıklamalara ulaşıyoruz. İşte şimdi burada çok net gördünüz değil mi? Resulullah'ın o sözüyle Kur'an ayet arasında birebir uyum var. Bitti. Zaten oradaki bütün toplantılarda yaptığımız konuşmaların özeti de bu.
Hocam burada evet Kur'an'ı kendi şahsi egosundan veya nefsaniyetinden ürettiği, belki su-i teville bir yerlere çekerek ona bir mana yüklemenin Kur'an'a asla muvafık olmadığı, Kur'an'a göre doğru olmadığı, Kur'an'dan nasıl biz o zaman dinimizi istihraç edeceğiz? Bu konuda da benim orada yaptığım konuşmanın özeti olarak sundum. Tamam. Bir kitap hazırladım ben, Kur'an'ın din dediği diye. Burada semantik, yani anlam bilim, eski dilde siyak-ı sibak, bir de etimoloji, yani ilmül luga, yani lügat bilgisi. Bunlar son derece önemli. Edebi metinlerden, yani metinlerden o metni inşa eden, şairse şair, yazarsa yazar, onun muradını doğru anlamak için bu iki bilim dalına riayet etmek, müracaat etmek mecburiyeti var. Ben klasik edebiyat metinler şerhi hocasıyım. Klasik metinleri iki açıdan tahlil ve şerh ediyorum. Birisi, şairin veya yazarın duygu ve düşünce dünyasına nüfuz etmek. İki, dönemin sosyal manzarasına ulaşabilmek. Yani bir metin arkeolojisi yapmak gibi bir şey. Bu tabii bizi doğrudan doğruya etimoloji ve semantiğe götürüyor. Bu birikimle ben Kur'an'a yaklaşma teşebbüsünde bulununca gördüm ki zaten Kur'an bir belagat mucizesi olarak inzal buyurulmuş. Dolayısıyla burada semantik dediğimiz anlam bilim, yani kontekst içerisinde kelimelerin, bağlam içerisinde kelimelerin ikinci, üçüncü, dördüncü anlamlarını hesaba katarak, yani tevriye ve iham dediğimiz, belki hatta edebi sanatları da bunun içerisine katarak, mesela teşbih, istihare, ondan sonra hatta lef-ü neşir ve telmih gibi söz sanatlarını da işin içine katarak edebi metinleri anladığınız zaman, o metni inşa eden, o metni vücuda getiren yazarın, şairin, edibin neyse, tabii Kur'an için Cenab-ı Hakk'ın muradını doğru bir şekilde anlamak. Yani mesela belagatı tarif ettiğiniz zaman denir ki, sözün fasih olmak şartıyla muktezai hale mutabık olması durumudur. Şimdi
muktezai hali bilmez bizim izleyiciler.
Muktezai yani durumun iktiza gereğine,
yani ortama uygun olarak, yani
ortama ve yani üzerinde fikir inşa edilen, düşünce yani, inşa edilen şeyin yani realitesine uygun olması edilen, lazım. Evet, tabii. Şimdi dolayısıyla yani Cenab-ı Hakk'ın burada ne murad ettiği yine bu kavramların, bu anlam grupları halinde mütalaa edilmesiyle, yani semantik çerçevede değerlendirilmesiyle, belki bir ayetler grubunun semantiği var, bir de bütün bir Kur'an'ın semantiği var. Bu çerçevede mesela bir ayetin anlaşılması için ondan 3-5 ayet ve 3-5 ayet sonrasını bütün halinde düşünmek gerekiyor. İki, bu da yetmiyor. Bütün Kur'an'ın mucizevi semantiğine dikkat etmek gerekiyor. O zaman görülüyor ki bizim güya Kur'an'dan inşa ettiğimiz, Kur'an'dan çıkarttığımız, zız sandığımız din ile Kur'an'daki din arasında dağlar ve uçurumlar olduğu ortaya çıkıyor. Ben bunu anlatmaya çalıştım. İsterseniz sizin konuşmanız bittiyse.
Şimdi tabii şey yaparız. Bir de tabii orada anlattığınız bu, bir de hatıralarınızı şey yaparsınız da onunla bir bağlantılı olarak.
Evet.
En son evinde akşam yemeğine çağıran Ayetullah'ın Haşimi miydi? Evet. Orada bu sünnet konusu, Resulullah'ın söz ve uygulamaları konusu anlatılırken, yani tartışılırken ben de şunu söyledim, bakın eğer merkeze Kur'an'ı almazsak, sünnetin sahih olup olmadığını Kur'an'la tespit etmezsek, işte bu Muhammed Durdoğan hocanın söylediği, Hasan Kanaat hocanın söylediği gibi Müslümanlarda çok ciddi bir savrulma olur. Müslümanlar Allah'ın dinini uyguladıklarını zannederler ama başka bir yola girerler. Mesela şunu örnek vermiştim orada. Herkesin sahih kabul ettiği ve bütün mezheplerin uyguladığı bir hadis vardır. Men beddele dinehu faktuluhu. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala La ikrahe fiddin diyor Bakara 256'da. Bu dinde zorlamanın hiçbir çeşidi olmaz. Zaten zorlayamazsın çünkü iman kalbiyle tasdiktir. İstesen de bunu başaramazsın. Yine Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak Yahudilerin neler yaptığını bize anlatıyor. Mesela diyor ki Aminu Bakara 72. ayeti. Şurada mealden okuyayım. Kitap ehlinden bir grup müminlere indirilene günün başlangıcında inanın. Gidin diyorlar Muhammed'in yanına. Onlar inanmadıkları için. Gidin Muhammed'in yanına. Ona indirilene inandığınızı söyleyin diyorlar. Sonunda da inkar edin. Akşam da gidin. Yok biz sana inanmıyoruz. Yanlış yapmışız deyin. Belki onlar dönerler. Size bakarak dönerler diyor. Bakın bir ne oluyor? Bir eylem planı var, uygulanıyor. Yani sadece kişisel değil, Müslümanları dinden döndürme faaliyeti. Peki bu faaliyet eğer ölümle sonuçlansaydı böyle bir şey yapabilirler mi?
Bir tane Yahudi kalır mıydı?
Bir tane Yahudi kalır mıydı? Bir tek kişi buna şey yapar mıydı?
Tek ondan, bir kişinin öldürüldüğüne dair bir ufacık bir rivayet
hiçbir
var mı?
Hiçbir rivayet var. Bir yalan rivayetler var. Bu Yahudileri evet, acındırmak için de. Şimdi gerçi o da bununla alakalı değil. Yani tabii, dinden döndü diye de değil. Şimdi bakın orada şunu da söyledim. Dünyanın en zor şeyi yalan söylemektir. Bu söz Resulullah'a iftira edilmiş. Niye? Kim dinini değiştirirse, peki bir Yahudi gelip Müslüman olduğu zaman dinini değiştirmiş olmuyor mu? Ne yapmak lazım onu? Kelleyi keseceksin. Peki bir müşrik gelip Müslüman olursa? Resulullah böyle bir söz söyleseydi bir tek kişi Müslüman olabilir miydi? Ama bu yalanı, Resulullah'a yapılan bu iftirayı kabul etmeyen bir tek mezhep biliyor musun? Bir tek mezhep yoktur. Şii sünni ayrımı olmaksızın. Tek bir mezhep yoktur. İşte orada ben tabii gördüm. Öyle ilk defa gittim ve gerçekten gördüğüm manzara karşısında şaşırdım. Yani bu konularda yapılan konuşmalarda hani bir tepki beklersiniz. Sen ne biliyorsun? Ben işte Hanefiyim. Biz hep öyle şey yapıyoruz. Öbürü yok ben Şafiiyim. Yok ben şuyum. Orada en küçük şey olumsuz tepki yok. Ben görmedim. Siz gördünüz mü?
Hocam çok büyük bir medeni bir tavır gördük orada. Yani hatta şöyle söyleyeyim, hocamızın bana göre, benim karakterime göre oldukça sert.
Yok canım ben çok yumuşak konuşurum
çok,
ya.
Çok çok.
Lütfen çok yani, sözlerine dikkat et bak.
Bize yani burada bir işte sünniciye bu şekilde mesela bir şia aleminin bu tavırda karşı çıkışı karşısında herhalde tahammül fersa bir durumla karşı karşıya kalmak mümkün iken orada büyük bir medeni bir şey şekilde biz onların temel inançlarına sorguladık. Yani mesela en başında Mehdi konusunda hoca olmaz böyle şey dedi. Ya hocam ne diyorsun diyorum ben. Bu şekilde davranırsak Birileri bana dediler ki siz oradan nasıl tek parça halinde geldiniz ki?
Bana da gelip böyle söyleyenler oldu dedim ya.
Fakat değil, gerçekten büyük bir şeyle karşıladılar bizi ve hiç böyle edepsiz bir tavırla karşı karşıya kalmadık. Ben şahsen...
Bu da hani belki izleyiciler diyebilirler ki takiye yaptılar.
Ya, tabii.
Takiye bir... yapsalardı, yapabilirlerdi elbette. Ama takiye yapsalardı öğrencilerini getirirler miydi toplantıya? Hı hı,
tabii.
Takiye yapsalardı bizim konuşmalarımıza ilmi cevap vermeye çalışırlar mıydı Hasan Hoca?
Şimdi takiyeyi çok özür dileyeceğim. Şia'ya büyük bir iftira olarak kullanıyorlar. Hale kullanıyorlar. Şia'da takiye sadece gayrimüslimlere karşı malın, canın, namusun tehlikeye düşer ise o dönemde takiyeye cevaz verilmiştir ve farzdır diyor. Yani komünist bir ülkedesin. Allah desen ne derler? Her şeyin tehlikeye girer. Ehl-i sünnete karşı takiye caiz değildir. Çünkü innemel müminune ihvetun. Yani o da ehli kitaptır, Allah'a iman etmiştir, aynı kıblenin insanıdır. Bunu bir türlü Şia'nın üzerinden bu iftirayı geri almıyorlar. Oysa takiye dediği gibi hocamın olsaydı, Türk talebelerini getirdiler, hocam gitti orada bizim kızlarımıza konuştu, gençlere konuştu. Ben burada Marmara İlahiyat'ta bir konuşmaya çağırmıştılar. İmametle ilgili bir Şii din aliminden bunu dinleyelim diye. İmam Hatip liselerini de getirmişlerdi. Takriben 300 kişilik bir gençlik vardı. Hocaların hepsi ön sıralarda. 2-3 tanesini de öğretmişlerdi. Benim konuşmalarımı da 2-3 tanesi ayağa kalktı. Bir kelimeyle çürüttü. Sen takiye diyorsun, Kur'an'a inanmıyorsunuz, o getirdiğin ayetlere inanmıyorsunuz dedi, dedirttirdiler. Benim orada bütün sohbetlerim sonuçsuz kaldı. Yani ama orada böyle bir şeyi gerçekten görmedik. Hatta samimiyetle hocamı, diğer hocalarımı dinleyenler, özel sorular soranlar, Caner Taslaman hocayı mesela Tahran'a götürmeleri, orada gece orada tutmaları. Eğer zaman olsaydı belki biz birkaç aya gelemeyecektik. Hocamın işaret ettiği gibi Mehmet Nur Doğan hocamın Şia'nın temel direklerinden itikadı olarak birisi Mehdeviyet meselesidir. Kalkıyor bir Ayetullah'a o kadar kalabalık içerisinde diyor ki hayır öyle bir şey yoktur. Var mı delilin? Kur'an'dan bana ayet getir diye. Aynısı burada şey olsaydı Burak hocaları da etrafındaki cahil cühela insana bayağı ders verirlerdi. Yani güzel bir medeniyet örneğini gördük gerçekten. Evet.
Şimdi intibalarınızı alalım.
Şimdi bendenizde kendimi tanıtayım isterseniz kurala göre. Ben 1951 Erzurum doğumluyum. Böylelikle iki Erzurumlu bir Karslı yan yanayız.
Erzurum Kars.
Evet biz tabii Fatiha okuttuk çok şeylere, Karslılara. Elhem'i okuttuk.
Fatiha değil, hele bir Kurhu'yu söyle demiş. Evet. Yani Kars'ta o şeyde biliyorsunuz o şey zaman 12 Eylül ihtilalinden önce Karslılar Erzurum'da sağ sol davasında şeye çekiyorlardı. Gel bakayım ola Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslüman. Hele bir Kurhu'yu oku bakayım diyor. Şimdi okuyor. Orada da şöyle gel bak ki doğru okur mu? Çünkü oku diyen bilmiyor ki.
Yani o günlerden biz Hasan Kanaatli hocamızla işte bu Erzurum sağ sol gerilimi onları açtık. Şii-Sünni gerilimini açtık. Elhamdülillah Kur'an'da buluştuk ve Hasan Hoca bize dedi ki ya hocam bu Kur'an İslam'ını biz İran'da nasıl anlatalım? Ne yapalım? Ve oturduk işte beraber isimler tespit ettik. Allah razı olsun. El Mustafa Üniversitesi'nin buradaki temsilcisi saygıdeğer Ağa-i Kaşani bu işi organize etti ve bana göre tarihi bir seyahat oldu. Şu bakımdan tarihi Hasan Hoca'nın da ifade ettiği gibi, anlattığı gibi gerçekten benim 5-6 kere, belki 7 kere gittim. Tabii bir kısmı dini, bir kısmı da mesleki ilişkilerdi bunlar. O zaman bir tedirginlik vardı hissettiğim kadarıyla. Ama bu sefer gördüm ki gerçekten de dünya çapında bütün Müslümanların hani suyu arayan adam gibi biz de Kur'an'ı arıyoruz. Kur'an söz konusu olduğunda bütün o soğukluklar ortadan kalkıyor, bütün o farklılıklar, farklı farklı renklere bürünmeler anlamını yitiriyor. Ve sibgatallah ve men ahsanu minallahi sibgah ve nahnu lehu abidun. Burada Allah'ın boyası ile boyanma ihtiyacı fıtratımıza Allah tarafından yerleştirilmiş. Ama biz bu boyayı, bu Allah boyasını mehcur kılmışız. Yani hep sırtımıza atmışız. Hep önemsememişiz. Ama hadiseler, uluslararası emperyalizmin her iki milleti ve bütün İslam alemini yutma çabaları bizi Kur'an'daki o وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Ya bu o kadar önemli bir şey ki, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Evet, biz bakın bütün ümmet ateş çukurunun kenarında. Birimiz ikimiz yuvarlanıyoruz, çıkıyoruz ve bitmiyor bir türlü. Ve biz anladık ki artık bu çukurdan çukura yuvarlanmanın, yuvarlanmamanın tek çaresi kardeş olmanın, birlik olmanın, iri olmanın, diri olmanın falan, hani hikaye var ya, iri olalım. Nasıl iri olacaksın, nasıl diri olacaksın? Allah'ın kitabına sırt çevirirseniz ne iri olursunuz, ne diri olursunuz. Ne de birlik halinde olursunuz. Ne de efendim işte Türkiye olabilirsiniz veya İran olabilirsiniz. Bunun tek çözümü Allah'ın fıtratımıza yüklediği bu kitabın hükmüne dönmek. Bu hüküm kolay müjdeliyor ve özgürleştiriyor. Diğer dinler, diğer anlayışlar, diğer ideolojiler, diğer mezhepler, meşrepler, bunlar ise korkutuyor. Zorlaştırıyor ve köleleştiriyor. Şimdi İran'da bu sefer gittik, bu seferde özellikle giderken ben hep Hasan Hoca'yla da konuşuyordum. Diyordum ki ya hocam, biz arkadaşlarımıza şunu tembih edelim. Ya biz mezhepten şuradan buradan hiç konuşmayalım. Ve sadece Kur'an sünnet bahsini de açmayalım. Gereği yok bunun. Hatta hoca burada Ramazani Bey'le veya şeyde yaptığımız konuşmada da bir ara mezhep meselesine girince dedik ki biz mezhebi konuşmayalım. Çok haklı olarak. Ama orada mecburen ister istemez açıldı. Ama bu da hayırlı bir şekilde de neticelendi yani. Çok şükür. Yani bir kavgaya, bir gerilime, sertleşmeye. Çünkü biz orada hani sünni olarak gitmedik elhamdülillah. Sünniciliğimizle gitmedik. Biz neyle gittik? Fıtrat, akıl ve Kur'an'la. Biz bunları önemine dikkat çekmeye gittik. Yani bu şeyde seferin ana gayesi Müslümanların Kur'an'dan uzak kalışı. Kur'an'ı Hasan Hoca'nın da ifade ettiği gibi sadece sevap kazanmak için, ölülerimize ruhuna hediye etmek için okuma bid'atinin dışında onu anlamak, tilavet etmek ve imanımızı, dinimizi, hukukumuzu ondan alma yeterliliğine sahip olabilmenin önemini vurgulamaktı. Elhamdülillah bu gerçekten dört dörtlük bir şekilde yerine gelmiştir. Çünkü biz çok samimiydik. Hiçbir beklentimiz yoktu. Sadece ve sadece Kur'an'da birlik üzerine insanlara bunun önemini hatırlatma çabasıydı. Samimiyetle ve hiçbir kibre kapılmadan, ama onlar bizi gerçekten işte Türkiye'nin allameleri olarak karşıladılar. İlim adamları olarak karşıladılar. Ama biz onun karşımızda gerçekten çok dolu insanlar gördük. Yani şunu da ifade edelim.
gerçekten metodolojileri kendi çapında oldukça dolu. Ama Kur'an'a biraz uzak kalışı, genel olarak İslam aleminin ana hastalığı bu. Onları ister istemez mezhepte yoğunlaşmaya sevk etmiştir. Ama bunun bugün İran'ı dahi taşıyamayacak bir eksiklik olduğunun farkına vardılar. Nasıl ki Türkiye'de bugünkü İslam algısı bu toplumun meselelerini karşılamıyor. Bu toplumun savrulmasının engel olamıyor. Alienasyonuna, dine, Allah'a, yere, göğe, insanların kendi kendilerine yabancılaşmasına mani olamıyor bu din algısı. Çünkü Allah'ın nimeti ile kardeş olduğunuz dediğimiz zaman bu nimetin ne olduğunu bile farkında değiliz. Bir nimet kelimesinin mal, mülk, makam, mevki gibi maddi değerler olarak anlıyoruz. Halbuki nimet kelimesi Kur'an semantiğinde vahiy ve Kur'an'la eşleştiriliyor. Yani Allah'ın en büyük nimeti Kur'an'dır, vahiydir ve o gönderdiği dindir. O nimet bizi kardeş yapacaktır. Yani Kur'an bizi kardeş yapacaktır. Kur'an'ın değerler skalası bizi kardeş haline getirecektir. Şimdi işte ben orada bana düşen zamanda benim İslam'ı Kur'an'dan okumak yayına hazır, hemen hemen bir iki ay içerisinde çıkacak. O kitabın sonuç kısmını 73 madde halinde toplamıştım. Onu bir kısmını okuyayım dedim ama 10 ayet, 10 madde okudum ve 30 dakikalık zaman bitti. Orada ben özellikle şunu vurguladım ki işte bizim din dediğimiz şey toplumda hangi anlamlarla karşılanıyor? Ona bir baktığınız zaman durum felaket ötesidir. Din, cami cemaatine, sokaktaki insana dinden ne anlıyorsunuz derseniz verecekleri cevabı aşağı yukarı hepimiz tahmin edebiliriz. Ama Kur'an'ın sistematiği içerisinde, Kur'an'ın anlam dünyası içerisinde dine baktığınız zaman, yani mesela ben özellikle bütün yolların Roma'ya çıktığı gibi Kur'an'da da din deyince bütün yollar tevhide çıkıyor. Tevhid. Ve buna bağlı olarak, buna iltisaklı mesela adalet kavramı, mesela fıtrat kavramı, fıtrat Allah, Allah Teala bu dini, Allah fıtratı ve insanı da o üzerine yarattığı fıtrat olarak değerlendiriyor. Ondan sonra
sözüne destek olsun diye, kusura bakma, bütün yollar tevhide çıkıyor diyor ya, gerçekten öyle. Tevhidin sosyal versiyonu da vahdettir. Yani tevhide iman eden bir toplumun vahdete de iman etmesi kaçınılmazdır. Mutlaka birlik beraberliğe de iman etmesi gerekir. Eğer vahdet yoktursa وَاَتَسِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine, Allah'ın ipi hangisidir? Kur'an-ı Kerim'dir. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا. Tafrikaya düşmeyin diyor.
Yani, uzak kalmayın.
Yani. Eyvallah. Müslümanların özellikle Ali İmran suresi 101 ile 108'i her gün okuması lazım. 101, 108 Ali İmran. Eğer bunu okur, sindirir isek, efendim?
Siz okuyun da bir kere bir görelim ondan sonra.
Evet. Yani ben hocamın sözünü kesmeyeyim diye şey ettim. Olsun, kısa bir destek olsun. Olsun.
Okuması lazım dedi. Hiç olmazsa ayetleri bir şey yap yani.
Okuyayım. Estağfirullah.
Hiç olmaz. Sen oku da bir başlangıç olsun.
Türkçesini mi okuyayım?
Yok, şeysiz. Böyle
Arapçasız.
Şeysiz nedir bu?
Tefsirsiz.
Öyle musikiyle değil yani.
Evet, musikisiz. Tamam. Estağfirullah. Ali İmran 101'de size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızda iken dönüp nasıl inkar edersiniz? Allahu Ekber. Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Allah'tan maksat da nedir?
Kur'an kitabı.
Allah'ın kitabıdır. Evet. Buna sımsıkı sarılır ise. Evet, Sihah-i Sitte'ye değil, Kütüb-i yani. Erbe'ye değil.
Bir tanesi de bu hocam.
Allah'ın kitabına.
108.
108'e mi? Sonuna mı geliyor?
Öyle dedi. Ha, oraya kadar
mı diyorsun? Yok, 101'den 108.
Ha, 108'e kadar. Ha,
uzun tamam. Zaman alır diye.
Oldu şimdi. Evet. Ben zannettim ki iki tane ayet söyledim. Bak ben bile yanlış anlamışım
ben
yani.
Ben 102'yi de okuyayım müsaadenizle. Tamam. Öyle bir zihnimizde tekrar olsun. Ey iman edenler! Bize hitap ediyor. Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. İman edenlere hitap ediyor. Müslüman olarak ölmek istiyorsak ne yapmamız gerekir? Hablullah'a, Allah'ın kitabına sarılmamız gerekir. Hocam kusura bakmayın. Teyit etmek için şeydi.
Sayın hocam, eğer müsaade edilecek olursa bu bahsettiğim 73 maddeden 2-3 madde okumak istiyorum. Ondan sonra da sözümü tamamlamış olurum. Yani burada din kavramının Kur'an semantiğindeki anlam halkalarını tespit bakımından ilginç örnekler olacak. Şimdi İslam dünyada Orta Doğu toplumlarının veya Doğu toplumlarının tarihi süreç içerisinde ürettikleri kültür değerlerinden oluşmuş bulunan beşeri bir sistem değildir. Gökte ve yerde bulunan her şeyin ister istemez uyduğu yol, tabi olduğu dindir. Kur'an'da göklerde ve yerde bulunan her şeyin dini olarak tanıtılan İslam, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْعًا وَكَرْهًا. İnsanoğlunun omuzlarına Allah'a inanmak, onun Muhammed'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun neslinden gelenlerle Musa'ya, İsa'ya ve diğer tüm nebilere, resullere gönderilen ilahi mesajlar sistemine, yani vahye bağlanmak, onlar arasında bir ayrım yapmamak, yani bu elçilere farklı iman ve ahlak sistemleri, farklı inanç ve dinler gönderilmediğinin farkına varmak. La nüferriku beyne ahadim min rusulih, bu. Yani onlara farklı bir din gönderilmedi. Hani biz diyoruz ya, Hristiyanlık ayrı bir dindir, Yahudilik ayrı bir dindir falan, değil. Tek bir din var ve biz hiçbir zaman la nüferruku beyne ahadim min rusulih, onların arasında getirdikleri dinin keyfiyeti bakımından bir ayrım yapma hakkına sahip değiliz. Bu aziz elçilerin birbirinden ayrı dinler, inanç ve ahlak ölçüleri getirmediklerini, aksine tek bir din olan Allah'a teslimiyet öğretisini tebliğe memur edildiklerini kabul ve tasdik etmek sorumluluğunu yüklemektedir. Ali İmran 83-85. Kur'an'da bize teklif edilen din, insanın maddi ve biyolojik varlığının evrenin tabi olduğu yasalara teslimiyeti ile başlar. Akli, fikri ve imani hayatında alemlerin Rabbi olan Allah'ın gönderdiği kitapta öngörülen evrensel ilkeleri yürekten bağlılıkla sürer ve nihayet bu ilkeler ışığında gerçekleştirilecek yüksek ahlaki nitelikteki hayat pratiği, yani ibadet ile taçlanır. İbadet de zaten hayatı Allah için yaşama bilincinden başka bir şey değildir. Nisa 125-126. ayetlerden çıkartılan sonuç. Efendim şurada iki madde daha var. Bir, Kur'an gerek dinlerini bir oyun ve eğlence nesnesi haline getirenleri ve gerekse dünya hayatının aldatıcılığına dalarak çevirdikleri dolapları, yaptıkları hileleri ve gerçeklerden uzaklaşıp oyalanmayı dinleri, yolları ve yöntemleri haline getirenleri hakikati inkar etmek ile kafirlikle suçlamakta ve onlara yaptıkları yanlışlıklar nedeniyle rehin tutulup yakıcı ümitsizlik ateşiyle karşılanacaklar gerçeğini hatırlatmaktır. Enam 72-72 ve son, Allah dini tek ve kesin rehberliktir. İnananlar kendilerine yönelen şeytani çağrılara kulaklarını tıkayarak ancak Kur'an'ın rehberliğine tam bir gönül huzuru ile teslim olmak, bu teslimiyetin gereği olarak salatı ikame, yani Allah rehberliğini ayakta tutma, dini yüceltme etmek ve Allah'a karşı sorumluluk bilincini kuşanmak suretiyle gerçek imana ermiş, göklerin ve yerin dini olan İslam'ın hakikatini kavramış olurlar. Bu böyle 73 madde halinde gidiyor. İnşallah efendim hakikaten tekrar edeyim. Bu sefer inşallah devamı olacak. Anlaşıldığı kadar İstanbul ayağını, Türkiye ayağını da inşallah Süleymaniye Vakfı üstlenir. Böylelikle karşılıklı gidiş gelişlerle çok hayırlı bir kapının açıldığı bu ortamda inşallah bu iki büyük milletin, bu iki İslam ümmetinin iki büyük üyesinin öncülüğünde, yani büyük düşünmek zorundayız. Bir hayal değil yani Allah'ın dininin cihana hakim olması. Bu yolda biz elimizden geleni inşallah yapmak durumundayız. Teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii o İran'daki geziye katılanlardan Caner Taslaman Hoca bir video gönderdi. Kendisi gelemedi. Şimdi arkadaşlar hazırsa bu videoyu izleyelim.
İran'daki gezimizde hiç görmediğim yerleri görmekten, yeni insanlarla tanışmaktan, İslami konularda bilgi alışverişi yapmaktan çok memnun oldum. Bu geziyi düzenleyen herkese ve burada bana yol arkadaşlığı yapan değerli dostlarıma çok teşekkür ederim. Buradaki konuşmalarımızda birkaç hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Bunlardan birincisi, İslam aleminde farklı fikirler olacak. Bunun kaçınılmaz olduğu gözüküyor. Birbirimizin farklı fikirlerini kabul ederek tartışmamız lazım. Yani kabul ederekten kastım o farklı fikri bizim benimsememiz anlamında değil. Yani farklı fikirler olacağı gerçeğini bilerek tartışmada bulunmamız lazım. Elbette ki yanlış bulduğumuz fikirlere karşı kendi fikrimizi beyan edeceğiz. Ama bunu sakin bir şekilde yapmamız, tekfirleşmeden yapmamız, mezhepçilik yapmadan yapmamız, ırkçılık yapmadan yapmamız lazım. Bu hususların altını çizdim. Son yıllarda da, tarih boyunca da hep şuna tanık olduk. Mezhepçilikten, ırkçılıktan, tekfircilikten İslam alemi çok çekti. Bağdat'ta Moğol tehdidi varken Şiilerle Sünniler aralarında çekişiyorlardı. Sonunda ne oldu? Bağdat elden gitti. Herkes Bağdat'tan oldu. Yine aynı pozisyona düşmememiz lazım. Tartışacağız kısacası. Fakat karşı tarafın bizi kabul etmeme ihtimalini bilerek sakin bir şekilde bunu yapacağız. Ve bence İslam'ın temel akidelerini kabul eden herkesi tekfir etmememiz lazım. Bunu özellikle vurguladım. Bundan kastım şu. Nedir İslam'ın temel akideleri? İşte Allah'ın inancı, Kur'an'ın Allah'tan olduğu, Hazreti Muhammed'in peygamberliği, ahiret inancı gibi akideleri kastediyorum bunda. Bunları da şöyle belirtiyorum. Bu inancın aksini düşündüğümüzde artık kendimizi Müslüman olarak kabul edemiyorsak bu İslam'ın temel bir inancıdır. Mesela Allah inancının bir an için aksini düşünelim, Allah'a inancımız olmadığını, ne olur? O zaman artık İslam'la hiçbir alakamız kalmaz. O zaman bu temel bir direktir diyebiliriz. Veyahut da ahiret inancını bir an için yok diye kabul etsek artık konuşacağımız aşağı yukarı her şey anlamsızlaşacaktır. Yine İslam diye bir şeyin ortada kaldığı düşünemez. Kur'an'ın Allah'tan olduğu, Hazreti Muhammed'in peygamberliği için aynısını söyleyebiliriz. Ama diyelim ki namazlar şu kadar vakit mi, şu kadar vakit mi? Ayak yıkanır mı, meshedilir mi? Falanca kişi mi Mehdi, öbür kişi mi Mehdi, yoksa Mehdi hiç gelmeyecek. Bu fikirlerden hangisini kabul edersek edelim, karşı fikrin doğru olduğu bize gösterilirse pekala şunu düşünebiliyoruz. Yine ben fikrimi değiştiririm ve Müslüman olmaya devam edebilirim. Ha, o zaman bunlar İslam'ın önemli inançları olabilir bu konuda vardığımız kanatta. Ama Allah inancı, ahiret inancı gibi İslam'ın temel direkleri. Kısacası bu alanda tekfirleşmeden sakin bir şekilde tartışma yapmamız gerektiğini çok vurgulamaya çalıştım. Diğer vurgulamaya çalıştığım hususlardan bir tanesi, İslam dünya nüfusunun %24'ünü oluşturuyor. İslam'ın ötekileri dünya nüfusunun %76'sı. Ve bunların bir kısmı İslam düşmanı. Bu %76'nın hepsi değilse de. İslam'ı yok etmeye çalışıyorlar veya argümanlarıyla İslam'a karşıt gelmeye çalışıyorlar. Ateistler var bunun içinde. Dinsizler var. Hristiyan misyonerler var. Budist veya Hinduizme özentisi olan mistik yapılar var veya bunlara özenti olmayan bazı mistik yapılar var. Bunlar hepsi İslam'ın ötekisi. İslam'ın ötekilerine vurgu yapmak ve bunlara karşı ciddi bir hazırlık içinde olmak bence bizi en çok birleştirebilecek husus. Çünkü bir Hristiyan misyoner, bir Şii de, bir Sünni de, hiçbir mezhebe tabi olmayan herhangi birini de Hristiyan misyoner yaparsa bu hepimiz için ortak bir sorun. Veya bir ateist veyahut da bir dinsiz, yani herhangi bir Şii de, Sünni de veyahut da hiçbir mezhebe tabi olmayan bir Müslümanı da İslam'dan dinsizliğe veya ateizme geçirirse hepimiz için bir sorun. O zaman madem ki dünyada da ateizm, deizm, böyle mistik uydurma hareketler gibi sorunlar var, bunlara karşı ne diyeceğiz, ne yapacağız konusunda aklı başında çalışmalar yapmamız bence bizi en önemli ortak noktamız olabilir. Çalışmalarımız hepsi burada olsun demiyorum. Farklı noktaları da tartışalım. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu kısma vurgu yapabiliriz. Yani sanki bütün dünya la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ı kabul etmiş gibi, biz böyle bir sorun yokmuş gibi sadece İslam'ın içindeki tartışmalara odaklanıyoruz. Bu hususa çok dikkat etmeye çekmeye çalıştım. Bu zaten benim Türkiye'de de sürekli savunduğum, dile getirdiğim bir husustu. Ve bu mesajın da oldukça orada karşılık gördüğünü ne tanıklık ettim. Bu da beni çok mutlu etti. Nitekim orada bir yayın evi benim Quantum ve Big Bang kitabımı çevirmiş ve başka bazı kitaplarımı daha çevirmeye devam ediyorlar. Bu bilim-din ilişkisiyle ilgili ateizme veya İslam'ın inkarına karşı çalışmalarını önemli bulmuşlar, çeviriyorlar. Bu da beni İran gezinde en çok mutlu eden hususlardan birisi oldu. Bence bu tip çalışmaları daha organize bir şekilde de yapmaya devam edersek İslam alimine bunların hayrı olacaktır. Hayrını da hemen öyle bir anda göreceğimizi beklemeyelim. Bu tip etkileşimlerin hayrı uzun vadede ortaya çıkar. O bir anda gözükemeyebilir. O da bizi bunları bir kenara itmeye sebebiyet vermesin. Ben bu etkileşimin çok önemli olduğuna inanıyorum. Kendim çok istifade ettim. Umarım herkes de çok istifade etmiştir.
Peki. O zaman şey yapalım. Bir de İsmail Çalışkan Hoca'nın sadece ses kaydı var. Onu dinleyelim. Ankara İlahiyat Fakültesi Tefsir Hocası. O da bizimle beraberdi. Onu da bir ses kaydı göndermiş. Onu dinleyelim.
Herkese merhabalar. Geçen hafta İran'daki El Mustafa Üniversitesi'nin davetlisi olarak bir grup ilim adamıyla birlikte İran'da bulunduk. Özellikle bu gezinin gerçekleştirilmesini sağlayan dostlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine seyahatimizde birlikte olduğumuz ve güzel zamanlar geçirdiğimiz değerli hocalarıma da teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum. Bu tür geziler gerçekten oldukça öğreticidir, yenileyicidir. Dahası kendimizi tanımamıza ve tanıtmamıza da vesiledir. Bu gezinin de böyle bir niteliğe sahip olduğunu söylemeliyim. Tabii ki çok şey öğrendik, ancak bu gezide bizde kalan bazı intibaları ve o intibalar üzerine bir takım hususları dile getirmek isteriz. Tabii ki öncelikli amacımız ilmi bir platformu gerçekleştirmek, ilmi bir takım faaliyetlerde bulunmak idi ve bunun da hakkıyla yerine getirildiğini ve getirdiğimizi düşünüyorum. İranlı meslektaşlarımızla, oradaki daha önceden tanıştığımız, uzaktan tanıştığımız bilim insanlarıyla birlikte çeşitli toplantılar yaptık. Karşılıklı müzakerelerde bulunduk. Gerek onların, gerekse bizim dünyamıza ait hemen her türlü konuyu gündeme getirdik. Hatta bazen karşılıklı sert havaların esmesine sebep olan tartışmalar dahi gerçekleştirdik. Ancak onlardan ayrılırken her birimiz birbirimizden gayet iyi bir havada ve hoşnutluk içerisinde ayrılmış olduk. Bu bilimin, düşüncenin, fikrin insanlara sağlamış olduğu güzel bir nitelektir ve bundan dolayı da mutluluğumu dile getirmek istiyorum. Bu havanın bize bırakmış olduğu bir başka husus da faydalı bu tür toplantıların mutlak surette devam ettirilmesi, karşılıklı olarak gidilip gelinmesi ve bunların belki daha iyi şartlarda yerine getirilmesi dilekleriydi ki bunu iki tarafta olumlu baktı ve inşallah bundan sonraki zamanlarda da bu tür faaliyetler devam edecektir. Ve etmesinin de faydalı olacağını ben de tekrar vurgulamak istiyorum. Şunun için ki bilgi, bilim, düşünce evrenseldir. Herhangi bir bölgeye, herhangi bir yere ait değildir. Bunların evrenselleştirilmesi lazım. Ancak bilimi, düşünceyi, fikri, bilim insanları, düşünürler, kültür ve sanat insanları gerçekleştirebilir. Bu tür ortamların meydana getirilmesiyle ancak evrensel düşünce, bilim daha fazlasıyla çeşitli kanallar aracılığıyla yayılabilir. İranlı meslektaşlarımızın da bu konuda istekli olduklarını görmek bizi ayrıca memnun etti. Bunun altını çizmek istiyorum. Bunun dışında, ilmi konular dışında belirtmek istediğim bir iki husus vardır. Bunlardan en önemlisi, Müslüman dünyanın çok konuştuğu ancak gerçekleştirme konusunda pek irade göstermediği, belki isteksiz davrandığı, belki birazcık tırnak içinde söyleyecek olursak tembellik gösterdiği vahdet konusudur. Yani dini, sosyal ve hatta duygusal birliğin sağlanması meselesidir. Bunun bugün dünyamızda, İslam dünyasında çok ihtiyaç, hatta acil bir ihtiyaç olduğunu hem orada ve hem de başka yerlerde ve zaten ülkemizde bunu çok açık bir şekilde müşahede ediyoruz, mülahaza ediyoruz. Bu tür şeylerin gerçekleşebilmesi için öncelikle Müslümanların birbirlerini suçlamadan, herhangi bir suçla aramadan, çünkü bu bizim genel bir eğilimimiz, genel bir tabiatımız, bir suçlu arıyoruz, bir suçlu makam bulmaya çalışıyoruz. Bu tür bir girişime, bu tür bir eğilime girmeden sorunlarımızı ve sorularımızı, problemlerimizi ve meselelerimizi teşhis ve tedavide her birimizin kendi iradesini göstermesi, bunu kaçınılmaz bir vazife olarak üstlenmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bunu bir kez daha hem orada hem de bu bizim memleketimizde görmüş olmanın sorumluluğuyla ben bunu söylüyorum. İkincisi, yine Müslümanların birbirlerine din tebliğini. Bu noktayı çok önemsiyorum. Birbirlerine din tebliğini. İslam'ı öğretme, hatta bazen de yer yer dikte etmeye kalkışma adetlerini artık bırakmaları lazım. Evet, birbirlerimizden istifade etmemiz lazım. Din konusunda istifade etme. Ancak birbirimize din tebliğinden artık kaçınmamız gerekiyor. Bunun yerine biz kendi iç dünyamız yerine dışa yönelmemiz. Eğer böyle bir şey yapacaksak dışa yönelmemiz, dışarıdakilerle belki daha fazla mesai harcamamız, onlara dini götürmemiz, bunun İslami adıyla onlara din tebliğ etmemiz gerekir. Ama bırakın başka mezhepleri, biz bazen görüyoruz ki kendi mezhebi içerisindeki dışlayıcılığı, şiddetli bir şekilde birbirlerine karşı sert tavırları görüyoruz. Bu dışlayıcılıktan şiddetle kaçınılması, insanlarımızın aynı dinin mensupları, müntesipleri olarak her Müslümanı içeride tutmanın, içeri almanın bir faraziye olduğunu hatırlatmak istiyorum. Eğer bu tür bir durumu gerçekleştirecek olursak, o zaman ilmi faaliyetlerimizde, düşünsel faaliyetlerimizde daha rahat bir şekilde gerçekleşecek, daha faydalı, daha nemalı bir hale alacaktır ki bunu da elbette hepimiz arzu etmekteyiz. Saygılarımı sunuyorum.
Herhalde son cümleler bana karşıydı. Tabii orada da bu tür şeyler oldu. Yani bu oraya giden insanlar hep aynı görüşte kişiler değiller. Bir kere İslam aleminin, yani İslam'dan uzaklaştığı çok açık ve net olarak ortada. Orada bana sordular, sen Sünni misin diye. Hayır dedim. Ben ne Sünniyim ne de Şiiyim. Ben sadece Müslümanım. Çünkü Allahü Teala huve semmâkumul muslimin diyor. Allah sizi Müslümanlar olarak adlandırmıştır. Şimdi orada tabii en başta Hasan Kanaatli Hoca'nın da konuşmasında söylediği gibi bir Kur'aniyun meselesi var. Kur'ancılar. Şimdi Kur'an, Kur'an'a tutunmak, tabii Kur'an kelimesini söylemek çok güzel. Ama o güzel şeylere uymak gerekir. Yani bizim Kur'an'a sarılmamız lazım. Hasan Hoca'nın "Ve'tasimu bihablillah cemian" derken. Yoksa Kur'an'ı arkadan sürüklememiz değil. Yani kendi keyfimize göre bir din oluşturacağız ve oradan bir takım parçalar keserek işte ayet falan diyeceğiz. Bu Kur'an'ı kendine uydurmaktır. Ve Allahü Teala'nın asla kabul etmeyeceği çok büyük bir günahtır. İşte Hasan Kanaatli Hoca'nın da okuduğu bir hadis vardı. Onu da burada okumuştuk. Kim Kur'an'ı kendi görüşüne göre tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Bir başka rivayet, kim Kur'an'ı kendi görüşüne göre tefsir ederse kafir olur. Şimdi dolayısıyla burada, yani orada gittiğimiz her noktada bizden istenen şu oldu. Şu metodu bir açıklayın. Yani Kur'an, Kur'an'la nasıl açıklanıyor? Onu birçok yerde şey yaptık. Orada benim gördüğüm şu, mesela bana karşı çıkışlarda duygusal bir tepki gördüğümü söyleyemem. Ama haklı olarak kendi yetiştikleri şartlarla zihinlerinde oluşan o bilgileri ilgili ayetlerle ortaya koyup peki bu ayet ne olacak dedikleri zaman onun da cevabını verince eğer tatmin oldularsa oldular. Yani bir duygusal bir tepki ben şahsen hatırlamıyorum. Siz hatırlıyorsanız bilmiyorum. Çünkü ben duygusal tepkiler bekliyordum. Böyle bir şey görmedim. Şimdi
tam tersine hocam bir ısrar görmedik. Yani mesela bir evet bir mütalaa veya bir münakaşa zemini oluşuyor. Arkasından ondan sonra verilen cevaplarla artık susuluyor. Yani ısrar ve devam yok. Burada nefsani, psikolojik bir gerilim ortamı kesinlikle söz konusu değildi. Yani en sevinç, evet.
Allah adına getirilen ayetlerin mukabilinde sessiz kalıyorlar.
Evet, evet. Ayette.
Mezhep adına getirirse falan, imam adına getirirse mutlaka duygusal tepki de olur.
Yani burada hocam
karşı atak da olur ama Kur'an'dan getirildiği takdirde hiçbirisi gerçekten ses etmiyor.
Yani burada şöyle bir söylem var ya, eğer Kur'an'dan 500 tane ayet bile getirseniz, eğer hadis yoksa ona itibar edilmez mantığı kesinlikle söz konusu değil. Kesinlikle.
Evet, orada şöyle şey oldu. Yani ben kendi konuşmalarımda kısaca bir özetleyeyim orada. Ben sadece bu iki hocanın konuşmasını dinleyebilmiştim. Diğerlerini dinleyememiştim çünkü mutlaka bir başka yerlere, toplantılara, konuşmalara götürüldüm. Dediğim gibi yani işte son gün çok az bir süre bulduk. Şöyle bir çarşıya bir çıkalım dedik. Yani bir saat değildi değil mi yani? Bir saat kadar çıktık bu çarşıya. Ha sen yoktun ha son. Evet, sen buradasın. Bizden iki gün önce bir saat kadar çıkmış mıydık çarşıya? Yani belki o kadar yani. Siz daha fazla yok. Yani iki gün önce dersleri vardı üniversitede, onun için buraya gelmişti de tamam. Yani bu derece yoğun geçen bir 8 gün. Tabii gidiş gelişi belki ayırırsak 7 gün veya 6 gün denir. Yani 7 gün olabilir gidiş gelişi günlerini ayırabilirsek. Ama gerçekten çok yoğun bir şeydi. Orada hikmet konusunu anlatmaya çalıştık. Mesela sünnet hususunda ne diyorsunuz dendiği zaman, kardeşim sünnet ne demektir? Dediler yol demektir. Kimin yolu? Allah'ın nebilerinin yolu. Bakın şu ayette Ahzab suresinin 39. ayetinde Allahü Teala diyor ki مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ ف۪ي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ Allah'ın ona yüklemiş olduğu görevde bu nebiye bir sıkıntı söz konusu değildir. Peki Allah'ın nebilerine yüklediği görev ne? O da şeyde Ali İmran 81. ayette diyor ki: "İde kadallahu mitaqan nebiyyin lema ateytukum min kitabin ve hikme thumma ja'akum rasulun musaddikun lima ma'akum la tu'minun bihi." Allah her şey her nebiden şey yapmış. Size bir kitap ve hikmet veririm de diyor. Şimdi her nebiye Allah kitap ve hikmet vermiş. Her nebiye vermiş. Yani Adem Aleyhisselam'dan son nebiye kadar. Peki bunlara farz kıldığı görev ne? Ana görev ne? يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Bunlar kitabı ve hikmeti kendi ashablarına, kendi ümmetlerine öğretecekler. Bakın şimdi kitabın tebliğ edilmesi ve öğretilmesi. Hikmetin tebliğ edilmesi ve öğretilmesi var. Peki burada bir sıkıntı yok diyor. Bak asıl görev bu değil mi? فِيمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ Allah'ın nebisine yüklediği şey. Şimdi bu sadece Muhammed Aleyhisselam mı? Ondan sonra diyor ki سُنَّتَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ Bundan önce gelenlerde Allah'ın sünneti budur. Yani Allah'ın uyguladığı yol, yöntem budur. O zaman sünnet nedir? Bunu orada da konuştuk. Yani oradaki toplantılarda sünnet Allah'ın rasulleri için koyduğu yoldur. O zaman Allah'ın rasulleri için koyduğu yol ne? Kitabın tebliği ve hikmetin öğretilmesi. Öğretmek ne demektir? Yani hikmet sadece sonuçları değil, metodu öğretiyor. Yani ne derler bizim Türkçe'de bir şey vardır? Balık tutmasını öğret adama derler değil mi?
Balık verme de.
Balık verme, balık tutma. O Resul hem balık veriyor, hem balık tutmasını öğretiyor. Şimdi balık tutmasını öğrettiğiniz zaman, öğrendiğiniz zaman size öğreten kişinin yanınızda her zaman olması gerekir mi? Gerekmez. Yani ashabına balık tutmasını da öğretiyor. Sadece Muhammed Aleyhisselam değil, bütün nebiler. O zaman nebilerin sünneti neymiş? Allah'ın koyduğu sünnetmiş. Farz kıldığı, farz kıldığı da kitabı ve hikmeti öğretmektir. Öyleyse biz Resulullah'ın sünnetine uyuyoruz dediğimiz zaman yapmamız gereken onun öğrettiği şekilde o kitaba uymak, onun öğrettiği şekilde hikmete uymaktır. Hikmet uyduğumuz zaman da bakıyoruz ki hikmet işte şey bunun tabi uzun uzun açıklamalar var. Biz bütün derslerde bunu şey yaptık. Orada da anlattım ama burada fazlaca girmeyeyim ama kısaca anlatayım. Tekrar olsun. Allahü Teala diyor ki baştan okuduk. Hud suresinde kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sonra hakim ve habir tarafından, Allah tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Şimdi kitap, o Allah'ın kitabı. Ayrıntılı olarak açıklama da hikmet işte. Açıklamanın bütün ayrıntıları, bütün metotları var. İşte Araf suresinin 52. ayetinde وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ Onlara bir kitap getirdik, ilme göre ayrıntılı olarak açıkladık. İşte o ilmin adı hikmet. O ilimle göre çıkar, o ilme göre çıkarılan sonuçlar da doğruluğu tartışılamayacak bilgiler. Onlar da hikmet. O zaman öyleyse Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti ne olur? Hikmet olur değil mi? Sadece hikmet değil, hem Kur'an'ı tebliğ etmek olur, hem Kur'an'dan Allah'ın onun öğrettiği metotla, ki öğrettiği metodunda bütün ayrıntılar Kur'an-ı Kerim'de var, onunla çıkarılacak çözümler olur. O zaman onlara ben söyle, bizim sünneti dışlamamız mümkün olur mu? Bu sünneti elbette ki sarılacağız. Ama kelimelere yanlış anlamlar verilmişse bunları da anlatmak gerekir değil mi? Orada bunu yaptık. Ve şunu da söyledik. Biraz önce hem Caner Hoca'nın söylediği, hem Muhammed Nurdoğan Hoca'nın söylediği, Hasan Hoca'nın da sürekli üzerinde vurgu yaptığı bir husus var. Bugün İslam aleminin önünde gerçekleşmemiş bir hedef var. İşte o konuşmalarda bunu da sürekli vurguladık. O da Allah-u Teala'nın şudur, şu ayetidir. Üç tane ayeti var. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّ Resulünü bu hüdayla, bu rehberle, bu rehberle gönderen odur. Hak dinle gönderen odur. Ne için? Onu tüm dinlerin üzerine hakim kılması için göndermiştir. Peki din, tüm dinler üzerine hakimiyeti nasıl olacak? Demek ki herkes Müslüman olacak değil. Bu din her yerde anlatılacak. Her yerde bilinecek, duyurulacak. İsteyen olur, isteyen olmaz. Çünkü hiç kimseye zorla Müslüman edilmez ki. Ama bu hedefe bugüne kadar ulaşılmış değil. Orada onlara aynen şunu söyledik. Bakın, gelin. Biz Allah'ın yolunda yarışalım. وَسَارِعُوا فِي الْخَيْرَاتِ var. Hayırlı işlerde yarışın diyor ya Allah-u Teala. Biz yarışalım. Yarışmaya giren kişi sağına, soluna, arkasına bakarsa yarışı kaybeder. Biz Allah'ın kitabına odaklanalım. Allah bize neyi emretmişse onu yapalım. Efendim şu şunu yapmış, bu bunu yapmış değil. Ama etrafımda kimse yok, ne yapayım demeyelim. Eğer etrafımızdaki kimseleri düşünürsek, İşte bugün hani sosyal medyada şu kadar takipçim var, senin kaç tane var diye birbirleriyle övünüyorlar ya, öyle bir şey olsa herhalde takipçisi zirve yapan iblis olur. İblise hiç kimse yetişemez. Ama takipçisi, taban yapan da Allah'ın nebileri olur. İşte Musa Aleyhisselam ne demişti? O şeylerin karşısında, İsrailoğullarının onu terk etmesi karşısında
yenildim
dedi. Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi dedi. Ya Rabbi bir tek kendime ve kardeşime sözüm geçiyor dedi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki onun eşi ve çocukları da var. Bakın eşime sözüm geçer demedi. Çocuklarıma da demedi. Bir tek kendime ve kardeşime. Kardeşi de Harun Aleyhisselam, Allah'ın nebisi olduğu için onu söyledi. Peki orada onlara söyledim. Biz ne diyebiliriz dedim. Ne dedik? Biz ancak kendimize söyleyebiliriz. Bizim böyle bir kardeşimiz yok ki. Rabbi inni la emliku illa nefsi diyebiliriz. Ya Rabbi sadece kendime sözüm geçer. Dolayısıyla yanımızda birisinin olması falan filan değil. Yaptığımız doğru mu değil mi? Ona bakalım. Allah'ın yolunda elimizden geldiği kadar çalışalım. Allah'ın rasulleri sanki baştan kaybetmiş gibi gözükürler. Ama bakın, yalnız bana ve kardeşime sözüm geçer diye Musa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim ne kadar uzun uzun anlatıyor. Bugün dünyada onu bilmeyen yok. Muhammed Aleyhisselam Mekke'de yaşayamadı. Medine'ye geçirtmek zorunda kaldı. Bir müddet sonra Mekke'yi de aldı. Allah-u Teala dünyayı da verir, ahirette verir. Onun için biz şeyi sadece Allah'tan bekleyelim. Birbirimizi Allah'ın kitabıyla uyaralım. Biliyorsunuz Allah-u Teala şeyde ehli kitaba da aynı şey yapıyor. Yani madem bu din tüm dünyaya hakim olacak, Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a şu emri veriyor Ali İmran suresinin 64. ayetinde. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَ وِلَا كَلِمَةٍ سَبَائِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ De ki ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda ortak olan bir noktaya gel. O nedir? اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Gidin Yahudi ile Hristiyanlar da hepsiyle görüşün, en büyük günah şirk olduğunu söylerler. وَلَا نُشْرِكَ بِي شَيْئًا Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُولِهِ Allah ile aramıza birbirimizi ilah olarak koymayalım. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُوا شَهِدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ Yüz çevirirlerse çevirsinler. Sahne. De ki siz şahit olun, biz Müslümanlarız. Ben de orada onlara aynen ben Müslüman dedim. Başka bir şey değilim, o kadar. Sadece Müslümanım. Allah da benden bunu istiyor.
Yani hocam Müslümanım derken hani şu ayrımı da çok dikkatli bir şekilde yapmak lazım. Hani bir kültürel bir anlamı var Müslümanlığın. Yani dünya üzerinde işte Yahudiler var, Hristiyanlar var. Kültürel olarak bunlar da Müslüman. Burada İslam kelimesi alemlerin Rabbine, yani tevhide teslim olma anlamında fiil olarak şeyi var. Yani ben alemlere teslim olmuş bir alemlerin yani Rabbine
Allah'ın
teslim
kitabına
olmuş.
Ben teslim evet. olmuşum.
Evet.
Bir de orada şunu söyledik. Bakın Allah-u Teala bütün nebilerine hikmet vermiş. Fakat hikmet sadece nebilere has bir şey değil. Bakara 269. ayette diyor ki yu'til hikmete men yeşâ. Allah gerekli çalışmayı yapan kişiye de hikmeti verir. Peki Allah'ın iki türlü ayeti var. Neler onlar? İşte şeyde Fussilet suresinde Cenab-ı Hakk'ın belirttiği 41. sure 52. ayette ne diyordu Allah? Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Kendi çevrelerinde ve kendi işlerinde onların Allah'ın ayetlerini göstereceğiz. Her insana. Her insan Allah'ın ayetlerini her gün okur. Hem kendi vücudunu okur hem çevresini okur. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Kendileri için ortaya çıksın ki Kur'an gerçektir. Allah'ın gerçek kitabıdır. Kur'an Allah'ın kitabı olduğunu nereden anlarım? Şu rivayette bu rivayetten kesinlikle olmaz. Herkes Allah'ın yarattığı ayetlerde yaptığı gözlemle bunu karşılaştırdığı zaman Allah'ın kitabı olduğunu anlar. O zaman öyleyse Allah'ın yarattığı ayetlerden çıkarılan doğru bilgiler hikmet. Allah'ın indirdiği ayetlerden çıkarılan doğru bilgiler hikmet. Allah'ın dini de Rum suresinin 30. ayetine göre fıtrat. Yani varlıklarda geçerli kanun ve kurallar. Öyleyse biz Kur'an-ı Kerim'le gidersek, Yahudisini ve Hristiyanını ve daha önceki ellerinde kitap bulunan kişilerin tamamını ne yaparız? Beyler elinizdeki kitaptaki emirlere gelin deriz. Peki elinde ilahi kitap olmayanlara ne deriz? Allah'ın yarattığı kitaptaki ortak bilgilere gelin deriz. Böylece tüm insanlığı aynı gerçek etrafında toplayacak Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini insanlara tebliğ ederiz. İnsanlara bu şekilde yapıldığı zaman herkes nasıl güzel bir sudan nasıl rahatlıyorsa, herkes tatlı bir havadan nasıl rahatlıyorsa, herkes güzel bir yemeğe nasıl iştiyak duyuyorsa, arzu duyuyorsa, Allah'ın kitabına da o şekilde arzu duyarlar. Allah'ın dini dünyada hakimiyetini ortaya koyar. Tüm insanlık mutlu olmanın yollarını görür. Dünyada ve ahirette. Ha olur mu olmaz mı? O bizim problemimiz değil.
Hocam, bu sözün bir tatlısı olsun diye Ayetullah Cevat Amir'in çok güzel bir sözü vardı. Onu müsaadeniz olsa
tabii.
Bir cümledir. Dedi ki bizler, Ayetullah Cevat Amir'i çok önemli alimlerden birisidir. O Kur'an'a 100 cilt tefsir yazanlardan birisi. Dedi bizler İranlıca düşünüp düşüncemizi İslamca küreselleştirmeyelim. Sizler de Türkçe düşünüp, Türkiyelice düşünüp düşüncelerinizi İslammışçasına küreselleştirmeyiniz. Hepimiz İslamca düşünelim, İslamca küreselleştirelim. Yani hocamın söylediği bütün insanlığa biz bunu anlatmamız gerekir. Eğer Türkiyelice düşünsek, İranlıca düşünsek olmaz bu. İlla Kur'an'ı mantıkla düşünüp, Kur'an'ı mantıkla bunu tebliğ etmemiz gerekir. Onu söylemek istedim.
Bir de bu hikmet konusunda Abdülaziz Hoca'nın orada verdiği bir örnek vardı. Çok dikkatle izlediler. Hikmet ve sünnet konusunda yani metaforik konuşmanın çok büyük önemi var. Mesela şöyle hatırımda kaldığı kadarıyla bir üzüm salkımı o bir Kur'an diyelim. Kur'an toplanmış bir araya getirilmiş. Ondan eğer siz şıra yaparsanız işte bu hikmet olur. Kur'an da elimizde kitap olarak var, ayetler topluluğu ama biz ondan bir şey çıkartırsak o işte hikmet olur. Bunu çok dikkatli bir şekilde izlediler. Çok anlaşılabilecek hikmet konusunu çok böyle vuzuha kavuşturacak bir örneklendirmeydi. Birkaç örnek verdi hoca.
De şimdi dedi ki, ama onu ekşitirseniz şarap olur. İnsanlar şarabı daha çok seviyor diye biz şıra yapmaktan vaz mı geçeceğiz?
Sünnet konusunda açıklamalar da çok şeydi. Hocam bir şey gelirken hatta bir mesele ürettik. Burada da enteresan biz kitap Kur'an dediğimiz zaman dinin ana kaynağı, tek kaynağı Kur'an dediğimiz zaman bize ne diyorlar? Siz nasıl namaz kılacaksınız? Nasıl oruç tutacaksınız? Orada da çok enteresan fazla ısrar etmemek kaydıyla bu konuyu böyle hani bir mesele haline getirip cidal haline getirecek tarzda değil. Hafif bir şekilde biz nasıl namaz kılarız? Oruç nasıl tutarız? İşte şeytan taşlamaydı, şuydu buydu, bu gibi şeyler. Sonra gelirken ben hocaya dedim ki, hocam dedim, şöyle bir psikoloji var. Yani bir takım insanlar Kur'an dışında oluşturulmuş namaz konsepti veya başka başka şeyleri getiriyor, diyorlar ki hadi bakalım. Bu şekilde tespit edilmiş olan namaz Kur'an'da var mı? Biz bunlara diyelim ki ya biz Kur'an'da tarif edilen arı durus de namazı eğer biz size söylersek siz Kur'an'daki gibi namaz kılmaya hazır mısınız? Hoca dedi ki bu çok önemli, copyright'ini istiyorum dedi. Helal olsun dedi.
Ama sonra orada da biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e göre namazın nasıl kılınacağını tarif etmeye başladık fakat zaman bitti.
Evet.
Şey yapamadık yani, devam edemedik. Evet, şimdi bir de şunu da söylemiştim hatırlarsanız. Şimdi tabiattaki gıdalardan, yani tabiattaki kanunlardan, gıdalardan hanımlar yemek yaparlar değil mi? Şimdi mesela çayı örnek gösterelim. Çünkü hanımlar her türlü yemeği bir şey yapar da bir tek çayı bazen hanımlar olmadığı zaman çay demlemesini becermeye çalışırız. Şimdi peki benim çay yapabilmem için bir çay, başta çay olması lazım değil mi? O ana madde. İşte ayet-i kerimede Ummul Kitap denen hikmet o. Bir kere o olacak. Çay olmasa çay yapmayı şansın yok. O çay orada olacak. Peki çay yapabilmek için su şart. Su olmadan yapabilir miyim? Yok. Peki suyun olması yetiyor mu? Efendim o suyu kaynatacağım bir demlik, çaydanlık olacak. Çayı atacağım bir demlik olacak. İki tane ayrı kaba ihtiyaç var. Yetiyor mu? Ondan sonra bir de onu kaynatacak şeye ihtiyaç var. Peki bunlar da yetiyor mu? Bir de bunları nasıl yapabileceğime ihtiyaç var. Bilgiye ihtiyaç var. İşte ne yapacaksın? Peki önce ben suya çayı atayım diye biliyor musun? Önce suyu kaynatıyoruz. Ondan sonra şimdi bak beceremedi diyebilirsiniz. Karışmam ama yani ben gördüğüm, yapabildiğim kadarıyla. Yani şimdi bu bütün malzemenin bir arada olmasına Kur'an diyebiliriz. Kur'an bir küme. Hepsi olacak ki yapalım. Ondan sonra bunların nasıl sıralanması gerektiğini, öncelik sonralık şeyi kafamda bilgi olacak. Buna tilavet denir. Ayetler arasındaki sıralama. Peki bir de tertil var. Acele etmeyeceksin. Önce bir suyu kaynat. Bekle. Kaynamış suyu çaydanlığa arkasından şey at. Demliğe at. Çayı at. O demliğe suyu boşalt. Onun üzerine koy. İşte şu kadar süre bekle. Bir bak bakalım şey yapmış mı? İşte bu da tertil. Yavaş yavaş. Önce bir ayeti iyi bir anla. Sonra onun bağlamını bul. Bağlantılı ayet, ilgili ayetleri bir araya getir. Bağlantılı ayetleri bul. İlgili ayetleri bir araya getirdiğin zaman Kur'an olur. Sıralamayı öğrendiğin zaman tilavet olur. Arada birisini iyice anlayıp arkasından ikincisini, sonra üçüncüsü, o da tertil olur. Ama bizde ne oluyor? Allah, ey cemaat beni iyi dinleyin, nasıl konuşuyorum anladınız mı? Kur'an'ı böyle okuyoruz ya. Ben bunu şimdi bize böyle konuşsam ne dersiniz? Bu adam kafayı yemiş dersiniz. Böyle Kur'an okunur mu ya? Bir de yarış yapıyoruz. Kimin sesi daha güzel bilmem ne.
Hangi makamda?
Tövbe estağfurullah. Ya işte oyun ve eğlenceyi almak başka olur mu Kur'an'ı, Allah'ın dinini? Evet, şimdi dolayısıyla gerçekten sonuç olarak sonuna kadar geldik. Allah'ın doğru dinini Eğer Allah'ın kitabında anlatıldığı gibi anlatırsak, hiç kimse bize itiraz etme imkanı bulamaz. Bir, dünyanın bütün problemlerinin çözümünü Kur'an'la bulabiliriz. Ama nedir? Allah'ın indirdiği ayetlerle, yarattığı ayetleri birlikte okumak şartıyla. Bütün insanları Allah'ın dininde, fıtratta buluşturabiliriz. Ve hepimizin önündeki bu hedefe ulaşabiliriz. Son olarak da bir tane örnek verip ben konuşmayı bitirmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz, örneği de şu, işte İran'dan geldik, bir de baktık ki imsak vaktinde ezan okunacak diye şey yapmışlar. Artık sabah namazlarında camiye gitmek yasak diye bir karar çıkarılmış. Şimdi bakın, Allah'ın indirdiği ayetler. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki, fecirdeki ışıklar yoğunlaştığı zaman sabah namazını kılın, oruca da hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad minel haytil esved minel fecir. Fecir tarafından siyah iplik, beyaz iplik size göre net belirleninceye kadar.
Yiyin
için diyor. Tangerinin ağarmaya başlamasından o zamana kadar. Şimdi bu Allah'ın indirdiği ayetler, Resulullah'ın uyguladığı budur. Bütün mezheplerde hiçbir ihtilaf yoktur bu konuda. Şii, Sünni, herhangi bütün mezhepler bu konuda tam ittifak halindedir. Peki astronomi ne diyor Allah'ın yarattığı ayetler? Astronomi de şunu söyler. Astronomik tan dediği vakitte ufukta herhangi bir aydınlık olmaz. İttifakla söylerler. Ne olur? Küçük yıldızlar gözükmemeye başlar. Işıktan dolayı, gökyüzünde oluşan ışıktan dolayı astronomlar da o saatte rasatı bırakırlar. Çünkü küçük yıldızlar göre neyin rasatını yapacaklar? Şimdi küçük yıldızların gözükmemeye başladığı o saatte bizimkiler namaz kılıyorlar. Bunların kıldıkları namaz Kur'an'a aykırıdır. Resulullah'ın uygulamalarına aykırıdır. Bütün mezheplere aykırıdır ve astronomiye aykırıdır. Yani Allah'ın hem indirdiği ayetleri hem yarattığı ayetleri. E tamam, bütün bunlara rağmen bunlar uymuyorlar. E ne yapacağım?
Yalancı fecirde değil mi?
Evet. Yalancı fecrin de gözükmediği bir vakitte. Evet. Bakın sadece küçük yıldızlar kaybolur. Hiçbir ışık göremezsiniz doğuda. O saatte namaz kıldırıyorlar. Ancak teheccüd namazı vaktidir o.
Şii'den fecir kazık ölçüsü değil hocam.
Kabul etmez. Yok, hiçbir mezhep kabul etmez bunu. Şii Sünni ayrımı yok. Bunu kabul eden bir tek mezhep bulamazsınız. Diyanet'in yayınlarına baksanız bulamazsınız. Hiçbir yerde bulamazsınız. Ama Diyanet ben yapacağım diyor, yapsın. Yani Diyanet'tekilerin cehenneme gitme hürriyeti yok mu? E kullanıyorlarsa kullansınlar sonuna kadar. Ama bizim görevimiz nedir? Doğruları anlatmaktır. E ne kadar anlattıysak anlattık, uymuyorlar. Hayır. İnsanları yola getirme diye bir görevimiz yok. Bunu da bir örnek olarak anlatmış oldum.
Evet hocam, bir şey söyleyeyim.
Tabii, buyurun.
Sizin o verdiğiniz örneklerde bir şeyi anlamadılar.
Evet, farkında değil.
Verdiğiniz örneklerde hep yemek ve çay konusunda hep hanımlar. Hanımlar şöyle yemek yapar, böyle yemek. Halbuki İran'da hocam yemekleri hanımlarla beyler birlikte yapıyorlar.
Ben bilmiyordum ki. Onu ben bilmiyordum.
Yani öyle bir...
Öyle mi?
Göremiyorum. Bir de ben şu hususu şey yapayım. Orada şunu vurguladık ki bugün işin biraz da uluslararası siyaset boyutu var. Biz dedik ki bakın bugün gerek İran'ın gerekse Türkiye'nin başında döndürülmeye çalışılan kumpas bu iki milleti birbirine kırdırmayı öngörüyor öncelikli olarak. Biz nasıl bu kumpası kırabiliriz, atabiliriz? Bakın bu konuda da yine Kur'an'ın öncülüğündeki sahih İslam'ın bu iki milleti toplumsal planda bütünleştiren, eğer millet birbiriyle yakınlaşırsa buna siyasi kurumlar hayır diyemezler. O bakımdan bizim bu yaptığımız bu seyahati, inşallah bundan sonra da yapılacak olan bu seyahatlerin ana hedeflerinden birisi de bu iki millet arasında ve İslam ümmeti toplulukları arasındaki bu iftirakın, bu farklılaşmanın, bu hatta düşmanlığa varacak boyuttaki ayrı gayrılıkların ortadan kaldırılması noktasında ilim adamlarına, düşünce insanlarına, Kur'an ehli insanlara çok ciddi görevler düşüyor. Bu görev bilinciyle esasen İslam'da siyaset de fıkhın bir bölümüdür. Yani hayatın bir parçasıdır. Ondan ayrı düşünmemiz mümkün değil. Bunu da vurgulamak istedim.
Peki, Allah razı olsun. Ben şimdi son olarak bu iki zata teşekkür ediyorum. Beni zorla da olsa İran'a götürürler. Ama İran'da bizi karşılayanlar, bir kere bu şeyi organize eden El Mustafa Üniversitesi, onun başında olan Doktor Kaşani'ye, yani Türkiye temsilcisi olan Doktor Kaşani, orada bizi karşılayan gerek Tahran Üniversitesi'nden gerek o Dünya Ehl-i Beyt organizasyonları genel başkanı diyebilir miyiz?
Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı.
Kurultayı
genel sekreteri.
Yani her yerde işte orada kızlara ait olan İlahiyat Fakültesi'nin hocalarına da verdiğimiz derslerde her taraftaki o samimi karşılamaları ve herhangi bir şey olmadan öğrencilerinin de dinlemesine müsaade etmeleri, hiç duygusal tepki göstermemeleri ve bir ortak noktanın oluşmasına imkan vermeleri sebebiyle hepsine de çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de de böyle ortamlar. İnşallah diyorum çünkü Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla Kur'an'dan en çok rahatsız olan, Kur'an'a en çok hizmet ettiğini zanneden hocalardır. İşte az önce de namaz örneğini de verdiğimiz gibi. Yani bugün Diyanet'in uyguladığı şey, namaz takvimi hiçbir şeye uymaz. Hiçbir şeye. Ne ilme uyar ne dine uyar. Ve ilahiyat fakülteleri de aynı şekildedir. Hiçbir şeye uymazlar. Kendi kafalarına göre şey oluşturdukları bir yapı vardır. İnşallah Türkiye'de de Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve onun etrafında kümeleşme arzusu bu kurumlara da geçer. Halk arasında var ama kurumlara henüz intikal etmiş değildir. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun.
Süleymaniye Vakfı'na ve değerli başkanına, yine Mehmet Nurdoğan hocama şükranlarımı sunuyorum. Buradan yine El Mustafa Üniversitesi'ne Doktor Kaşani Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Sadece bunu hatırlatayım ki kıyamet gününde bizler Kur'an'dan sorumlu olacağız. Hadislerden değil. Ve son duam da şu olsun, Allah İslam'ı Müslümanların şerrinden korusun. Kur'an dışında kendine...
Daha çok hocaların desen daha iyi
eyvallah, olur. Kendine Kur'an dışında İslam arayanların şerrinden korusun diyorum. Cenab-ı Hak bu işlerin inşallah devamını da nasip buyursun. Esselamu aleyküm.
Ben de gerçekten Doktor Kaşani'ye, El Mustafa Üniversitesi'ne yöneticilerine, İstanbul temsilcisine, daha önce de ben El Mustafa Üniversitesi'nin davetlisi olarak birkaç ilahiyat hocasıyla beraber gitmiştik. Ama bu sefer çok farklı bir şey oldu. Ve özellikle Kur'an iştiyakı, Kur'an aşkı, Kur'an'a olan o büyük susuzluk burada İranlı Müslümanlar tarafından da hissedildiğini görmenin mutluluğuyla döndük. Ve ben sevgili kardeşim Hasan Hoca'ya bu işin özellikle oluşmasında birinci derecede rolü olan insandır. Sonra Abdülaziz Hocam'a hürmetlerimi, saygılarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum.
Peki, Allah hepinizden razı olsun. İnşallah daha sonraki derslerde de hayırlı vesilelerle birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.